Ayrım 10.
Kendi başına var olan bir şeyin özelliği ise o şeyin her çeşit kavranma karşısında indifferent oluşudur. Ne Hartman, Das Problem des Geistigen Seins, sayfa 393. Ama sanat yapıtının bu anlamda bir idealitesinin olduğunu görmüyoruz. Çünkü sanat yapıtı dediğimiz var olan kendi başına değil, zorunlu olarak bir insan için var olan bir şeydir. Bu bakımdan onların salt birer idealitesi olamaz. Bunun yanı sıra biz sanat yapıtını değiştirebiliriz, bir şiirin mısra yapısını değiştirebiliriz ve hatta böylece onun varlığını ortadan kaldırabiliriz. Örneğin, ne güzel geçti bütün yaz, geceler küçük bahçede mısralarının yapısını değiştirip, küçük bahçede geceler ne güzel geçti dersek aynı sözleri kullanmış oluruz ama söz konusu mısralar birdenbire bütün büyüsünü yitirir çünkü mısraları olduğu gibi ortadan kaldırmış oluruz. Buna göre şiiri burada değiştirir hatta tamamen yok etmiş oluruz. Bir resmin de boyalarını kazırsak onu bozar ve ortadan kaldırırız. Buna göre nasıl olur da sanat yapıtının ideal bir varlık oluşu üzerinde ısrarla durulabilir? Hatta sanat yapıtının bütün bu değişmeler içinde değişmeden kalan yanı varsa o nasıl olur da bir ideal varlık alanına sokulabilir? İşte modelite kategorisi yönünden sanat yapıtında böyle güç bir durumla karşılaşıyoruz. Bütün objelerin ideal ve real objeler diye ayrılması en genel ve aynı zamanda en tam bir ayırma gibi görünüyor. Bununla edebiyat yapıtları hakkında önemli bir şeyin söylenmiş olduğu sanılabilirdi. Bununla birlikte bu problemi çözmek pek öyle kolay olmamalı. Bu da gerçi iki nedenden ötürü. Her şeyden önce varlık modusu bakımından ideal ve real objelerin belirlenmesinin bazı önemli denemelere karşın kesin olarak yapılmamış olmasındandır. Roman Inger'den Das Literarische Kunstwerk sayfa 6. Burada her ne kadar Roman Inger'den sanat, burada edebiyat, yapıtının modelitesine dokunuyorsa da onu ya da dilemması içinde düşünmesi Roman Inger'deni sonunda kuşkulu, duraksamalı bir sonuca götürüyor. Yoksa bu iki kategori bakımından pekala sanat yapıtı incelenip modelite kategorisi yönünden belirlenebilirdi. Böyle bir modelite kategorisi analizini sonuna kadar götürmemek elbette ki sanat yapıtının açıklanamamasına neden olacaktı. Öte yandan bir edebiyat yapıtının aslında ne olduğu şu an açık değildir. Burada yeteri kadar açık olmayan real veya ideal obje kavramlarıyla ne derece geçici olarak getirmek gereğinde kalırsak, edebiyat yapıtını bir ideal ya da real obje olarak kavramak için yapılan başarısız denemeler, edebiyat yapıtının özü hakkındaki bilgimizin o derece belirsiz ve yoksul olduğunu çok duygulu bir şekilde bize gösterirler. R. Inger'den aynı eser sayfa 6. Demek oluyor ki Roman Inger'den'e göre ideal ve real kavramları ile estetik objeye sanat yapıtına yaklaşılamaz. İdealite ve realite kuşkusuz burada iki ana kategori olarak düşünülüyor. Ama ne var ki bu iki ana kategori ya da alternatifi içinde ele alınıyor. Sanat yapıtı ideal bir obje mi yoksa real bir obje midir? Böyle bir soru bir tek yönlülüğü bize gösteriyor. Ya idealiteyi ya da realiteyi. Böyle bir alternatif içinde sanat yapıtının gün ışığına çıkamayacağı apaçık olarak görünür. Çünkü estetik obje buna göre ne real ne de idealdir. O bu iki temel varlık tarzlarından hiçbirine girmez. N. Hartman, Einführung in die Philosophie, sayfa 199, Göttingen 1949. Sanat yapıtı için yeni bir varlık tarzı düşünülmelidir. Bu varlık tarzı hem realiteye dayanmalı hem de idealiteye. Bu özel çeşitten bir modalitedir. Çünkü sanat yapıtı bir objectivation'dır. Objectivation'da idealitenin ya da irrealitenin realitedeki görünüşü söz konusudur. Buna göre sanat, realitede görünüşe ulaşan irrealite, idealitedir. görünüşe ulaşan idealite ile estetik obje ortaya çıkar, real dünyadan kopar ve ideal bir dünyaya yükselir. N. Hartman, aynı eser, sayfa 200. Ama ne var ki Roman Inger'den ya da aparuyasının dışına bir türlü çıkaramaz. Bu aparuyayı çözmeyi başaran ve sanat ontolojisi için bir olanak alanı açan Nikolai Hartman olur. Yalnız burada şuna işaret edelim ki R. Inger'den böyle bir yargıya şiddetle karşı çıkacaktır. Nitekim Unter Schussungen zur Ontologie der Kunst 1962 adlı kitabında Nikolai Hartman'a şöyle serzenişte bulunur. Şunu işaret etmeliyim ki 1927 Taksim 28 kışında yazılmış ve 1930 Aralık ayında yayınlanmış olan kitabım resim, heykel, mimarlık ve müzik gibi sanat yapıtlarının varlık tarzı, varlık yapısı ve identifesi problemi hakkında büyük bir bölümü içine alıyordu. Sırf teknik nedenler yüzünden kitap basılırken bu bölüm dışarıda bırakıldı. Benim kitabımın yayınından 2 yıl sonra N. Hartman'ın Das Problem des Gestiegen Seins adlı kitabı yayınlandı. Bunun 3. bölümü Objektifleşmiş Tinsel Varlık adı altında benim kitabımın ele aldığı problemleri inceler. Bu arada o edebiyat yapıtının çözümünde birçok noktalarda benim vardığım sonuçlara olağanüstü benzeyen sonuçlara varır ama benim kitabımın adını bile anmak gereğini duymaz. Unter Schussungen zur Ontologie der Kunst sayfa 33 dipnotu. Burada R. Inger'den'in benim kitabım dediği kitap yukarıda işaret edilen Das Literarische Kunstwerk'tir. Şüphesiz burada söz konusu olan doğrudan doğruya sanat yapıtının modal, kategoriyel yapısıdır. Yoksa bunun dışında Roman Inger'den örneğin tabakalar teorisini sanat yapıtına uygulamakta estetik için özellikle de sanat ontolojisi için bir önce olur. Roman Inger'den sanat ontolojisinde ağırlık merkezini sanat yapıtının varlık tarzı sorusunda değil de varlık tabakaları sorusunda bulur. Hatta sanat yapıtında varlık tarzı problemini ciddi olarak ilk tartışan, yine varlık tabakaları analizini başarıyla ilk yapan Roman Inger'den olmuştur. Edebiyat yapıtının özüne uygun yapısı şudur. Edebiyat yapıtı birçok heterojen tabakalardan meydana gelmiş bir bütündür. R. Inger'den Das Literarische Kunstwerk sayfa 25. Bu sanat yapıtının, burada edebiyat yapıtının, ontik, ontolojik strukturunu ifade eder ama ona göre önemli olan bu değildir. Asıl önemli olan bunun sanat yapıtının varlığı için taşıdığı anlamdır. Edebiyat yapıtının gösterdiği çok tabakalı, polifonik bir yapının belirlenmesi aslında bilinen bir şeydir ama bunun büyüklüğü şuradadır ki şimdiye kadar tanıdığım yazarlardan hiçbirisi bu tabakalarda edebiyat yapıtının özü ile ilgili temel yapıyı açık olarak görmemiştir. R. Inger'den aynı eser sayfa 27. Bu temel yapının ne olduğunu sanat yapıtının dayandığı varlık tabakalarını ele alırken inceleyeceğiz. Şimdi yine üzerinde durduğumuz konuya yani sanat yapıtının estetik objenin varlık tarzına, varlık modalitesine dönelim. Roman Inger'den de bu yönden belirlediğimiz şey sanat yapıtında idealite ve realitenin söz konusu olabileceğidir. Sanat yapıtı bir realite midir yoksa bir idealite midir? Bu noktada Max Benz, Aesthetica adlı kitabıyla probleme yeni bir ışık getiriyor. Max Benz, bunu ele geçirdiği bir kavramla yapmayı başarıyor. Bu kavram yeni bir kategori olarak sanat yapıtının varlığına uygulanıyor. Bu realiteye katılma kategorisidir. C. Max Benz'de estetik obje belirlemesi. Realite, gerçeklik dediğimiz şey zaman, mekan içinde olan, duyularımızla kavradığımız şeyleri belirleyen bir modal kategoridir. Nikolai Hartman'ın tabakalar teorisinde bu modal kategorinin belirlediği real varlık geniş bir alana yayılır. Bu reel varlık içine örneğin inorganik, organik varlıklar girdiği gibi psişik ve canlı tinsel varlık alanları da girer. Ama ne var ki bu reel varlık alanında estetik objeyle karşılaşamıyoruz. Sanat yapıtları, şiir, heykel, müzik ve bunun gibi birer varlığa sahiptir. Ama bunların varlığı reel birer var olan değildir. Bunlar doğa örneğine göre yapılmış olsalar da yine realite kategorisi içine girmez. Örneğin bir insan heykeli yalnız real olan bir şey olmadığı gibi bir manzara resminde gördüğümüz bir ağaç da artık bir real varlık değildir. Tabloda gördüğümüz ağaç doğadaki ağaç değildir. Aynı şekilde bir insan heykeli ya da resmi de real bir insan değildir. Buna göre de estetik ayrımlar ilk planda daima bir dünyanın tasviri ile ilgilidir. M. Benz, aynı eser, sayfa 33. Şimdi tablodaki insanı real insandan ayıran ayrım nerede bulunur? Niçin doğadaki bir obje bir var olan real bir şeydir de aynı var olan bir estetik varlık haline gelince yeni bir varlık dünyası içine girer? Bunun nedeni şudur. Bir real objeyi belirleyen kategoriler başkadır. Bir estetik objeyi belirleyen kategoriler başkadır. Buna göre bir doğa varlığı, örneğin bir ağaç, bir tuval üzerinde yeni bir varlık kazanınca sahip olduğu kategoriler değişir, yeni kategoriler tarafından belirlenir. Bundan ötürüdür ki tuval üzerindeki ağaç ile realitedeki ağaç özdeş iki ağaç değildir. Acaba tuval üzerindeki ağacın bir gerçekliği yok mudur? Bakıyoruz. Onun da kara bir gövdesi, uzun dalları, yeşil yaprakları var tıpkı bahçemizdeki ağaç gibi. Ama ne var ki bahçemizdeki ağaca dokunabilir, onu tutabiliriz. Tuval üzerindeki ağaca ise dokunamayız. Dokunmak istediğimizde duyularımızla kavradığımız şey boya kütlesidir. Ne var ki keten bezi yüzeyi üzerine sürülmüş olan bu boya kütlesi bize bir ağaç imgesi vermeye yetiyor. Çünkü burada tasvir edilmiş ve tasvir edilmiş olduğu için var olan bir varlık ile karşı karşıya geliyoruz. Tasvir edilen varlık var olabilir, verilmiş olabilir, bir yüz, bir olay, bir ruh durumu gibi ama tasvir daima yapılmış bir şey olarak kalır. Aynı eser, sayfa 33. Tuval üzerinde algıladığımız ağaç buna göre gerçek bir ağaç değil ama ağacın gerçekliğini aşan, bu gerçekliğin dışına çıkan bir yaratılmış var olandır. Bu real ağacın dışına çıkmakla estetik obje dediğimiz ağaç yeni bir varlık alanı içine girer ancak gerçekliği, realiteyi aşan bir nesne yani ağaç gerçeklik ile bağını da büsbütün koparmış olmaz. Doğal bir varlık, real olan bir varlık olduğu halde estetik varlık, realiteye katılan bir varlıktır. Mitreales, Sein. Aynı eser, sayfa 24. Realiteye katılan varlık, realiteden pay alan varlık demektir ama bu realiteyle hiçbir zaman örtüşmez. Yani realiteye katılma, mitrealität ile realite hiçbir zaman özdeş değildir. Bunu daha açık olarak konusunu realiteden, doğadan almayan yapıtlarda görürüz. Non-figuratif, soyut yapıtlarda. Bir estetik varlığın bir estetik varlık olması için onun konusunu doğadan alması zorunlu değildir. Gerek bizde gerekse batıda bugün hüküm süren soyut sanat akımlarına bakalım. Bunların hiçbirinde real bir konu yoktur ama onların estetik bir varlığı vardır. Ve bu estetik varlık realiteye katılan bir varlıktır. Gerçekliği konu diye almak, tasvir edilmiş bir dünyanın aynı zamanda estetik bir varlığa sahip olması için ne zorunlu ne de yeterli bir koşuldur. Resim ve plastikteki soyut ve non-figüratif konular her real anlamı aşar ama onlar realiteye katılma karakterine sahip sanat yapıtları olarak ortaya çıkar ve estetik varlığı oluştururlar. Aynı eser, sayfa 34. Demek oluyor ki bunlar da real konuları içermedikleri halde yine aynı realiteye katılma kategorisi içinde yer alırlar. Buna karşılık gündelik yaşamda olduğu gibi teorik yaşamda da çok kez estetik realiteden söz açıldığını görürüz. Bu nasıl oluyor? Şüphesiz ki belirli bir anlamın dışında böyle bir şeyden söz açmaya hakkımız yoktur. Max Benz'e göre Lipsin estetiğe soktuğu estetik realite deyimi de realiteye katılma modusu ile tanımlanabilir. Aynı eser, sayfa 24. Ona göre bir doğa realitesi, bir psişik realite, bir sosyal realite gibi bir estetik realiteden söz açmak doğru olmaz. Eğer böyle bir şey kullanılıyorsa bu sadece bir alışkanlıktan ileri gidemez. Çünkü estetik realite diye bir realite yoktur. Ama bir estetik realiteye katılma vardır ve bunun üzerinde konuşulabilir, bunun üzerinde araştırma yapılabilir. Bunun için estetik varlık ve estetik algının koşulu realiteye katılma modusudur. Şimdi biz de estetik algının koşulu olan bu realiteye katılma üzerinde durmalıyız. Aynı eser sayfa 38. Estetik obje kategoriyel olarak belirlendiğinde yeni bir modal kategoriyle karşılaşıyoruz. Realiteye katılma kategorisi. Bu kategorinin belirleme alanı içinde estetik objeler giriyor. Yalnız burada estetik obje deyimini sınırlamak ve böylece de belirlemek gerekiyor. Çünkü Max Benz'e göre estetik objeler yalnız sanat yapıtlarını ifade eder. Estetik obje ile yalnız sanat yapıtları örtüşürler. Estetik objeler sanat yapıtları ile verilir. Sanat yapıtları olan şeyler değil, tersine yaratılan, yapılan, meydana getirilen şeylerdir. Aynı eser sayfa 23. Yine bir başka yerde Max Benz bunu şöyle belirtiyor. Eğer estetik objeden söz açmanın bir anlamı varsa o zaman diyebiliriz ki estetik obje bir şiir ile, bir tasavvur ile, bir heykel ile ve bunun gibi ile beraber görünen şeydir. Ve şüphesiz estetik obje şu özelliği ile belirtilir. O, belli bir insanın belli bir etkinliği ile ancak meydana gelir, daha önce o var değildir, idede kavranamayan tasavvurda da var değildir. Aynı eser sayfa 22. Görülüyor ki burada estetik obje ile sanat yapıtlarının varlığı aynılaştırılıyor. Estetik obje dendiği zaman sanat yapıtı kastediliyor. Buna göre estetik objenin kategorileri denince de kastedilen doğrudan doğruya sanat yapıtını belirleyen kategorilerdir. İster estetik obje, isterse sanat yapıtı diyelim, bunu belirleyen bir temel kategorinin bulunduğunu tespit etmiştik. Bu da Max Benz'e göre realiteye katılma kategorisidir. Dikkat edilirse, klasik kategoriler sistemi içinde böyle bir kategorinin varlığı ile karşılaşmıyoruz. Nitekim Max Benz'e göre de bu kategorinin keşfi, var olanlar arasında özel bir varlığı olan estetik obje ya da sanat yapıtının belirlenmesi bakımından önemli olmuştur. Gerçekten başka araçlarla, örneğin ta Aristo'nun Nicole Hartmann'a gelene kadar kategorilerin yardımıyla varlığa uygun ontolojik bir tasvir yapılamamıştır. Doğal olarak kategoriyel özellikler uygulanabilir ama onlar yetersizdir. Aynı eser sayfa 23. Bunun için estetik varlığa uyacak yeni kategorilerin bulunması gerekmiştir. İşte realiteye katılma kategorisi böyle gerekli olan bir kategoridir. Şimdi bu realiteye katılma kategorisine bakarak şöyle bir düşünceye ulaşamaz mıyız? Sanat yapıtı aynı zamanda idealiteyi gösteren bir var olandır. Buna göre acaba onda idealiteye katılma gibi bir kategoride söz konusu olamaz mı? Max Benz'e göre bu olamaz. Estetik varlık bir idealiteye katılma durumu içinde var değildir. Yalnız realiteye katılma durumu içinde vardır. Sanatçının çalışmaya başlamadan önce yapıtı hakkında sahip olduğu tasavvur bu yapıtın güzelliği ile ilgili değildir. Bu tasavvur yalnız bir takım araçlarla güzelliğin kendisiyle meydana geldiği ve algılanabilir olduğu reel olan şeylerle ilgilidir. Aynı eser sayfa 24. Buradan şu çıkıyor ki Max Benz'e göre sanatçının yaratmaya geçmeden önce kafasında bir tasavvur vardır. Bu tasavvur yine ona göre reel olana form verme işiyle ilgilidir, yoksa bir güzellik idesiyle ilgili değildir. Burada hemen şunu söyleyelim ki realiteye katılma kategorisinden söz açıldığı için idealiteye katılma kategorisinden de pekala söz açılabilir. Çünkü sanat yapıtı ya da estetik obje realiteden pay aldığı gibi idealiteden de pay alır. Nitekim Nicole Hartmann da estetik objenin varlık tarzını ele alırken bunu da söz konusu edeceğiz. Ama burada yalnız şu kadarını işaret edelim ki Max Benz'in idealite dediği şey sanatçının yapıtı hakkında sahip olduğu tasarım değildir. İdealite daha derin ve daha ontolojik olarak kavranmalıdır. Şimdi yine realiteye katılma kategorisine dönelim. Bu kategoriyi ilk kez sanat yapıtlarını uygulayan Max Benz, bu kategoriyi Oscar Becker'ın kategoriler sisteminden geliştirir. Bunu Max Benz şöyle anlatır. Realiteye katılma ifadesi yenidir. Oscar Becker, gerçi ontolojik modalitelerin formal sisteminde imkana katılmadan, compassibility, sorunluluğa katılmadan, connessesite olduğu gibi, bunların negatlarından da söz açar ama realiteye katılmadan söz açmaz. İmkana katılma terimiyle bir matematik teori çerçevesi içinde bir teorinin çelişmesiz etkisi anlamındaki matematik varlık tasvir edilir. Zorunluluğa katılmayı Oscar Becker konstrüktif matematik çerçevesi içinde bulur. Aynı eser sayfa 23. Yine bunu bir başka yerde ben daha açık olarak anlatır. Oscar Becker, moral kalkül üzerine araştırmalarında 1952, Nikolai Hartmann tarafından da ele alınan şu klasik moduslardan hareket eder. Zorunluluk N, gerçeklik W, imkan M ve bunların negatları. Ama bunları daha ince kılmak için zorunluluğa katılma, connessesite CN ve imkana katılma, compassibility CP terimlerini kullanır. Modeliteler skalasında göze çarpan şudur ki, imkana katılma ontolojik ve lojik bakımdan imkanın önünde gelir. Buna göre de imkandan daha güçlüdür. Zorunluluğa katılma zorunlulukla karşılaştırıldığında daha zayıf görünür. Skala da o halde şöyle görünür. N virgül CN virgül W virgül CP M taksim M CP W C N N. Aynı eser sayfa 29. İşte Max Benz, Oscar Becker'ın bu modeliteler sisteminden hareket ediyor, acaba diye düşünüyor. İmkana katılma, zorunluluğa katılmanın yanı sıra gerçekliğe katılma bir model kategori olarak kullanılamaz mı? Özellikle de böyle bir kategori, böyle bir kategori olarak estetik objeye, sanat yapıtına uygulanma şansına sahip olamaz mı? Şüphesiz Oscar Becker'ın verdiği dürtü ile Max Benz'in ulaştığı sonuç, insana doğru ve böyle bir model kategorinin sanat yapıtlarına uygulanması elverişli gibi görünüyor. Diyebiliriz ki Max Benz'in gerçekçilik kategorisinden türettiği böyle bir kategori estetik yönden kazançlı ve yararlı olmuştur. Çünkü modelite yönünden sanat yapıtını belirleyen bir model kategoriden yoksun bulunuyorduk.